Ayrım 21.
Sayfa 210. Güneş ışınları bayıra uzandığında biraz daha uyuyabilmek için dizlerini karınlarına çekip yan dönüyor ve sırtlarını güneşe veriyorlardı. İçlerinden çoğu sayıklamaya benzer iniltiler çıkarıyordu. Güneş bahçe kıyısındaki servilerin üstüne çıktığında bir gürültüyle doğruldular. Ne olduğunu anlamalarına zaman kalmadan bombalar patlamaya başladı. Subaylar bağırışarak oradan oraya koşuyordu. Ağaçlığa, ağaçların arasına, atları bırakmayın, mermi sandıkları, mermi sandıklarını alın. Süvariler eğersiz atlarını can havliyle çekiştirip ağaçların arasına koştururken, kisve üstünden bir tur atan üç tayyare yeniden geldiler. İyice alçalmışlardı. Ağaçlığın üstünden geçerken makineli tüfeklerini boşaltıyorlardı. Subaylardan bazıları yanlarına aldıkları süvarilerle ağaçlıktan dışarı fırladılar. Ağaçlıktan fırlayan süvariler tüfeklerini hep birden göğe doğrultup aynı anda ateşlediler. Sonra ağaçlıktan çıkan ikinci grup ateşledi. Mermiler tayyarelerin kanatlarında oyuklar açtı. Tayyareler Gebagep istasyonu yönünde uzaklaşırken ağaçların arasından iniltiler, küfürler geliyordu. 20'ye yakın kayıp veren süvariler arkadaşlarını bahçelerin altındaki taşlık yerde toprağa verdiler. Yaralı atlardan yürüyebilenler arkalarda bir yere götürüldü, birkaç el silah sesi duyuldu. Geri kalan ağır yaralı atların başlarına oldukları yerde birer mermi sıkıldı. Vecibe şaşkındı. Subaylar kumandanlarının yüzüne bakmaz olmuşlardı. Sessizce atlarına bindiler ve Sasağa istasyonuna doğru yola çıktılar. Hasan Tahsin soğukkanlı ve sessiz olarak bilinirdi. Öylesine az konuşurdu ki arkadaşları Mehmet Tevfik ile Hüseyin Avni İznik Gölü'nde kıyıdan ayrılmadan kürek çekerler ve onu zeytinliğe getirirler, suya devrilmiş ak kavak kütüğüne çıkarırlardı. O kütüğün üstünden suya düşmemek için özenle yürürken Hüseyin Avni arkasından seslenmişti. Hacı Mustafa'nın oğlu, unutma ha, deden Osman Ağa'nın yaptığı gibi yapacaksın. Dilin tutulursa aldırma, kızın elini tutuver, o senin meramını anlar. Biz yakınlarda sazan çekeceğiz. Başına bir iş gelirse ıslık çal yeter. Sonrası bir felaketti. Kafasında kurduğu bin bir söz, elini nasıl uzatacağı, bakışlarına nasıl derinlik vereceği. Hepsi ama hepsi zeytinlerinden arasında kolunda incir sepetiyle türküler mırıldanarak gelen Mesrure'yi gördüğünde aklından siliniverirdi. Kızın karşısına geçip bir çırpıda ne diyecekse deyivereceği ve uzanıp eline dokunacağında hep aynısı olurdu. Mesrure iki yanağında iki küçük gamze, gözlerinde zeytinleri kıskandıracak yeşil bir ışıltı, aşağı kıvrılıveren alt dudağın iki yanına gizlenmiş bir gülücükle karşısında öylece durup, haydi söyle bakalım söyleyeceğin Hasan Tahsin der gibi baktığında tutulup kalırdı. Yüzünde bir yanma, ağzında bir kuruluk, sözcükler takılıp kalırdı daha dilinin üstüne gelmeden ve ancak başını yana çevirerek hayırlı günler Mesrure deyip öylece kalırdı. İçinden mi söylerdi yoksa mırıldanır mıydı, işte orasını hiç anımsayamazdı. Mesrure'yi ilk kez görüyor olsa neyse, yengesinin arkadaşıydı Mesrure. Hatta birkaç kez topluluk içinde konuşmuştu da onunla. Ne ki yalnız kalınca işler değişiyordu. Mesrure de sana da hayırlı günler diyerek uzaklaşırken arkasından baka kalır ve yerdeki topakları tekmeleyerek göle doğru yürürdü. İşte o günde kıyıya vardığında bir uzun iki kısa ıslık çaldığında kayık sazların arasından süzülüp gelmişti. Hüseyin Avni şaşkınlıkla hayrola çabuk döndün yok muydu diye sormuştu. Geldi. Ne demeye hemen bıraktın elini? Acelesi varmış. İlk mektep muallimi Hüseyin Avni ve matematik muallimi Mehmet Tevfik bu açıklamaya inanmamışlar ve onu azarlayıp durmuşlardı. Hele Hüseyin Avni çok kızmış ve bağırmaya başlamıştı. Ulan ne iş, bir de hukuk mektebinde talebelik edersin. Allah bizi sana müvekkil eylemesin. Bir dahaki sefere Mehmet Tevfik de gelsin. Senin yerine konuşuversin de zat-ı halinizi zahmetten kurtarsın. Mehmet Tevfik daha da beter ederdi. Kızın başına çuval geçirip kaçıralım da dağda eşkıya alalım. Sonra da mahpus damlarında çürüyelim. Bu anılarla içi sızladı. Ne çok özlüyordu arkadaşlarını. Bu bataklıktan yakayı kurtarırsak söz diye başladı. İznik'e varır varmaz Mesrure'nin elini tutacağım ve hiç bırakmayacağım. Böyle yapmazsam bana da Çerkez Fatma'nın torunu Hasan Tahsin demesinler diye bağırıverdi. İçi yine sızladı. Mehmet Tevfik esaretti. Düğünü onsuz mu yapacağız? Ne berbat iş. Neyse ki Hüseyin Avni var. O sadıç olur artık diye söylendi. Al sana bir derin sızı daha. Allah korusun. Ya Hüseyin Avni de... Gerisini düşünemedi, düşünmek istemedi. Hüseyin Avni Çanakkale'de yaralanıp hastaneye kaldırılmıştı. 2 yıldır ondan haber alamıyordu. Amma da kötümserim. İyileşip İznik'e dönmüştür ve hatta talebelerine kavuşmuştur da yeniden İznik'in küçük hafızı olmuştur. Yaman adamdır bizim muallim. Sesi yine yüksek çıkınca atı birden tırısa kalktı. Önündeki karaltıyı tam zamanda seçip başını eğmese onu yaşlı kayısı ağaçlarından birinin dalına takıp gidecekti. Gezinti yapan bir atlı için bahçeler keyif vericidir ama savaşan bir süvari için yarı ölüm demektir. Ne önünü görebilirsin ne de yeri geldiğinde atını hızlı sürebilirsin. Sabahın köründen beri bahçe aralarında dolanıp duruyordu. Birkaç bağ evine rastlamış, yolu sormayı düşünmüş ama bunu hemen aklından silmişti. En tehlikeli iş tanımadık birini rehber tutmaktı. Nereye götüreceği, kimin pususuna düşüreceği hiç belli olmazdı. Önünde üç dönümlük bir bostan vardı. Karşıdaki cevizliğin içlerinde gözüne iki katlı pembe boyalı bir ev ilişince atına seslendi. Eşrefiye çiftliği bu olmalı. Şimdi soldan gidersek Artus köyü yoluna çıkabiliriz. Eğri bürülü kuru ağaç dallarından örülmüş ve bazı yerleri çalıyla örtülmüş bahçe çitiyle karşılaştı. Yukarıdaki ağaçlığa daldı. Böyle gidilebilecek gibi değil. Attan indi, ağaçların arasından yürümeye başladı. Yönünü yitirmemek için ağaçların arasından sızan gün ışığını arkasına almaya özen gösterdi. Kuş cıvıltıları insana her şeyi unutturuveriyordu. Ağaçlıktan sonra önüne çıkan bayırdaki üzüm bağından geçti. Sağ yana vardığında aşağılarda uzanan tarlaların arasındaki dar yolda ilerleyen süvarileri gördü. İşte üçüncü süvari fırkası diyerek atını aşağıya sürdü. Vecihi Bey yel gibi gelen süvariyi görünce gülümsedi. Şam'a yolladığım arkadaş olmasın diye düşündü. Belli mi olur? Belki de tren Kisbe'ye gelmiştir. Belki de Şam'daki ordu karargahından ne yapmaları gerektiğini bildiren bir emir getiriyordur. Her ikisi de kabul dedi. İçindeki bir ses Kunaytra yolundan kuzeye ilerleme ihtimali olan İngilizlerin çok yaklaştıklarını söyleyip duruyordu. Hasan Tahsin soluklandıktan sonra şükürler olsun buldum sizi dedi. Hayrola? Üçüncü kolordu karargahı yakınlarda. Miralay İsmet Bey sizinle görüşmek istiyor. Olduğunuz yerde kendisini beklemenizi rica ettiler. Arkadaş hani Kisbe'de toplanacaktık. Mustafa Kemal Paşa'dan haber yok mu? Biz de öyle biliyorduk. Ancak dün akşama doğru Şam'dan yeni bir emir aldık. Doğruca Şam'a gelin diyordu. Bu nasıl iş? Arkamızda İngilizler var. Muhtemeldir ki sol yanımızdan da geliyorlar. İngilizleri şehrin içinde mi karşılayacağız? Bilmiyorum. İsmet Bey muhakkak bir şeyler düşünmüştür. Bizim iki fırkamız Deraya kasabası yakınlarına hareket ettiler. Güneyimizdeki Esmet tepesinde de Ali Fuat Paşa'nın kol ordusundan 53. fırka var. Deraya kasabası Şam'ın batısında Kunaytra'dan gelen şose üstündeydi. Demek ki İsmet Bey Şam'a yürüyeceğine İngilizlerin önünü kesmeye çalışıyordu. Barada boğazını da Şam'dakiler tutmuşsa Mustafa Kemal Paşa'nın dediği olur ve kuzeye çekilmek mümkün olur. İyi de üçüncü süvari şimdi kimin emrinde? Cemal Paşa'nın mı yoksa İsmet Bey'in mi? Vecihi Bey kendisinden yanıt bekleyen Hasan Tahsin'e dalgın dalgın baktı. Bir an daha düşündü. Sesi sıkıntılıydı. Anlaşıldı, bekliyoruz. İsmet Bey'e böyle bildirin. Yolunuz açık olsun. Hasan Tahsin Allah'a ısmarladık diyerek uzaklaşırken Vecihi Bey arkasından seslendi. Aman sağa sola dikkat. Dün gece 8. kolordunun karargahını Faysal'ın adamlarıyla fellahlar basmış. Atını topuklarken başını çevirmeden sağ olun diye karşılık verdi. Artuz köyü Teberiye Kunaytra Deraya şosesinde Sasağa ile Şam'ın tam orta yerinde Şam düzlüklerinden önceki son engebeliğin eteğindeydi. Şam'dan Lübnan'a ve Hama Halep yoluna tek çıkış olan Barada Irmağı'nın geçtiği boğaza giden en kestirme yoldu bu şose. Miralay İsmet Bey yarım saat geçmeden mülazımı evvel Hasan Tahsin ile birlikte geldi. İsmet Bey boğazına bir şey kaçmış gibi sürekli öksürüyordu. İyice ufalmış, atının üstünde, atın bir silkinişinde aşağı düşüverecekmiş gibi güçlükle duruyordu. Elini göğsüne bastırarak, Artuz bizimle haritada görünmüyor, görmek için karşıdaki tepeye çıkalım dedi. Sabahın pusu dağılıyordu. Güneydeki Hanülşeh köyünden Artuz'a gelen şose ve karşılarda Katana kasabası seçiliyordu. Görünürlerde İngiliz süvarisi yoktu. Şoseyi makineli tüfeklerle ateş altına alırız diye konuşurlarken Deraya yönünden bir atlının gelmekte olduğunu gördüler. At bayırı güçlükle çıktı. İsmet Bey tanıdım, bizim birinci fırkadan Guhur Bey'in yaveri dedi. Atlı soluk soluğaydı, sesi kesik kesik çıkıyordu. Şam'dan hem bize hem de 11. fırkaya emir geldi. Hiç duraksamadan kuzeye Şam'a yürüyecekmişiz. Neden? Bildirilmedi efendim. İsmet Bey şaşırmıştı. Bunun manası ne? Daha bu gece Kisbe dolaylarını tutun dediler. Yine öksürüğü tutmuştu. Hasan Tahsin atıyla yaklaştı, cebinden çıkardığı küçük şişeyi uzattı. İsmet Bey, pektoral içmesek iyi olur. İçinde kodein varmış, adamı uyutuyor dedikten sonra Vecihi Bey'e baktı. Siz sırtlarla çiftlik arasını tutmaya bakın. Ben şu ordu emrinin aslını anlayıp size bildiririm. Ayrılacağı sıra atının terini soğutmak için dönenip duran Guğur'un yaverine seslendi. Sen de Guğur Bey'e bildir. Benden haber almadan sakın tepeyi bırakmasınlar. Makineliler Artuz yakınındaki yamaçlara taşınıyordu. Üçüncü süvariden mülazım Mithat dürbünü gözüne götürürken daha ileri görebilmek için üzengiler de yükseldi. Karşı tepedeki piyadelerin kaybolduğunu görünce bu ne biçim iş, Guğur'un fırkası tepeyi boşaltıyor diye bağırdı. Bağırışından ürken at öne atıldı. Arkaya uçmak üzereyken koluna doladığı dizginlerin yardımıyla öne uzanmayı başardı. Gemi azıyı alan at bir süre yukarı koştu. Mithat onu durdurmak için zorlamadı. Yoksa şaha kalkar ve sürücüsünü bir yana fırlatıverirdi. En iyisi korkacak bir şey olmadığını kendisinin anlamasıydı. Öyle de oldu. At önüne çıkan kayayı yandan dolanmak için dönünce birden sakinleşti, acı acı kişnedi. Mithat atın boynuna eğilip okşadı. İkimize de sinir namında bir şey kalmadı dedi. Geri dönüp dürbünü aradı, bulduğunda sevindi. Allah vere de kırılmamış olsa, dürbünsüz kalmakla mermisiz kalmak arasında bir fark yok dedi. Küçük dürbünün sol camı hafif çatlamıştı. Karşı tepeye bir daha baktı. Piyadeler tepenin yanlarındaki makinelileri de kaldırmışlardı. Atın boynunu bir kez daha okşayarak haydi koşalım dedi. At az önce yaptığını bağışlatmak istercesine yel gibi uçmaya başladı. Bahçe arasından bağın üst yanındaki yamaca vardılar. Vecihi Bey telaşla sordu. Mithat ne oluyor? Guğur'un fırkası mevzilerini boşaltmış. Ne dedin sen? Ver şu dürbünü. Vecihi Bey öfkeyle karışık bir şaşkınlıkla kendi kendine sorup duruyordu. İsmet Bey'in emrini almadılar mı? Yoksa emir değişti, bizim haberimiz mi olmadı? Dürbünü Mithat'a uzatırken durma, İsmet Bey ile çıktığımız yere çık. Bak bakalım ne oluyor. Mithat atını Kunaytra şosesi yönüne koşturdu. Tepeye çıkmasıyla inmesi bir oldu. 20-30 adım kala yüksek sesle verdi kısa raporunu. İngiliz süvarileri Artuz'a giriyorlar. Her şey karmakarışık olmuştu. Guğur'un boşalttığı tepeye ard arda top mermisi iniyor. Artuz yolunda İngiliz süvarilerinin kaldırdığı toz bulutundan yollar seçilmiyordu. Burayı geçerlerse Barada Boğazı'na varmaları an meselesi. Katana'yı da geçerlerse boğazın öte yanına çıkarlar. Neden önlerini kesen yok? O sırada tepelerin arasında dolanıp durmaktan başı dönen Hasan Tahsin aynı bahçeyi yol ettik diye düşündü. Bağı geçerken Artuz yanlarından makinelilerin çatırtısını duydu. Bunlar bizimkiler dedi. Bu ne biçim harp usulü? Bir emir iletmek için koşturuyorsun, birlikler yerinde değil. İngilizleri top bataryalar olmadan nasıl durduracaklar? Şam bahçelerine dek gelebilen bataryalar bahçe aralarında sıkışıp kaldı. Bataklıktan çıkış için bir plan yok. Şam'ın doğu yanında ne olup bittiği de bilinmiyor. Ağaçlığa gelince indi ve dizginler elinde yürümeye başladı. Acaba kuşatıldık mı diye söylenirken bir kuş sesi duydu. Yandaki dut ağacından geliyordu. Bu gürültü patırtı içinde ne yapmaya çalışıyor bu kuş? Bir saka olmalı. Başını kaldırdı, sararmaya başlamış yaprakların arasında kuşu göremedi. Kuş birden sustu, ileriden bağırışmalar duydu. Kumandanın piyadeler tepelerin arkasına devrilip gittiler. Kuvvetimiz 150'yi bulmuyor. Dayanacak durum kalmadı. Bir sessizlik oldu. Bunlar süvari zabitleri olmalı. İşler karışmadan yetişsem iyi olacak diyerek koşarken atına döndü. Bana bak, peşimden gel, ben koşuyorum dedi. Vecihi Bey süvari kumandanlarıyla tartışıyordu. Soluk soluğa gelen Hasan Tahsin'i görünce sustular. Hasan Tahsin uzatılan mataradan bir yudum içtikten sonra emri iletti. İsmet Bey'in emridir. Kisve'den geçerken akıl edip bir topçu bataryasını Kunaytra şosesini tutsunlar diye Hanül Şeyh'e yollamıştık. Şimdi oradan geliyorum. Batarya sizin mevzilere doğru çekilip destek verecek. Süvariler onları korusun. Vecihi Bey subaylara baktı. Sesinde bir bıkkınlık vardı. Bir takım alıp bataryaya yetişin. Artuz'dan buraya yönelen İngilizlerin üstüne ateşe başlasınlar. Subaylar az ötedeki atlarına koştular. Mithat telaşla seslendi. Burada başıboş bir at var. Hasan Tahsin ata doğru koşarken açıkladı. O benim atım, arkam sıra geliyordu. Mülazım Hayreti Esvet Tepesi'nden atını aşağıya koştururken endişeliydi. Bu karışıklıkta süvari kumandanını nasıl bulacağız bakalım diye söylenirken bağ arasından geçip sağ yandaki çalılığa yönelen atlıyı gördü, atını topukladı. Süvari onun kendine doğru geldiğini görünce dizginlerini çekerek yavaşladı. Hayreti sevinçle bağırdı. Allah'a şükür, bu bizim Hasan Tahsin Bey. Hayreti, ne oluyor yoksa... İşler pek fena, fırkanın cephanesi bitmek üzere. Kahretsin, sen nereye? Ben Vecihi Bey'e durumu bildirmeye gidiyorum. Nerede bulacağımı bilmiyorum. Şu bağı geçince aşağıya in, bir çiftlik göreceksin. Cevizliğin içinde, ben de size geliyordum. Şimdi İsmet Bey'i bulmalıyım. Belki bir yerden cephane yetiştiririz deyip atını yüz geriye eden Hasan Tahsin, bir süre sonra sağına soluna inen top mermilerinin kaldırdığı toz bulutuna daldı. Hayreti Vecihi Bey'in karşısında ne diyeceğini bilemeyen mahcup bir öğrenci gibi güçlükle anlatıyordu. Kumandanım Galip Bey, cephanemiz kalmadı. Burada tutunabileceğimiz şüpheli. Ordunun emri olmadan daha fazla bekleyemeyiz. Çekilelim diyor. Vecihi Bey, ne iş yahu? Dakikada hem vaziyet ve hem de emir değişiyor diye söylendi. Elde kuvvet diye bir şey yoktu ama saatlerdir birkaç noktaya yerleştirilmiş makinelilerle İngiliz süvarilerini oldukları yerde tutmayı başarmışlardı. Daha ilerlerde ya da gerilerde ne olduğundan haberleri yoktu. Galip Bey'e söyle, biz de çekileceğiz. Uzaklaşan Hayreti'nin ardından bakarken kendi kendine sordu. İyi de nereye çekileceğiz? Şam kışlasındakiler de şehrin dışında ne olup bittiğini bilemeden savaşıyorlardı. Eski kale ve Babel Hadid tarafından dalga dalga gelen aşiretler, El Arabiya, El Ağıt ve El Fetat örgütlerinin silahlı militanları kentten doğuya çıkışı kapatmışlardı. Gureba Hastanesi'ndeki yaralılar ve hastalar arabalarda, sedyelerde ve kucaklarda istasyona taşınıyordu. Türk mahallelerinden kaçmayı başaran yaşlılar, kadınlar ve çocuklar bulabildikleri katırlara, eşeklere yükledikleri 3-5 eşya ile Halep Caddesi'nden Barada Boğazı'na koşuyorlardı. İstasyondaki karışıklığı önlemek olanaksızdı artık. Yaralılar ve hastalar vagonlara taşınırken 200'e yakın Alman askeri istasyona girdi. Kalabalığı yararak lokomotifin arkasındaki iki vagonu işgal ettiler. İki sıra Alman askeri süngülü tüfekleriyle vagonların iki yanına geçti. Kimseyi yanaştırmıyorlardı. Bağırışmalar, küfürler birbirini izliyordu. Bu bir kepazelik. Cemal Paşa nerede? Çoktan tuttu Halep yolunu. Hay ben böyle işin... Önlükleri kan içinde genç tabipler sağa sola koşuyor, önlerine çıkan subaylara, memurlara daha 5 vagon gerek diye serzenişle bulunuyorlardı. Aldıkları yanıt aşağı yukarı aynıydı. Binbaşım vallahi yok. Birdenbire ortalığı duman bürüyor, bağırışmalar yükseliyor. Depoyu yakıyorlar, atölyeyi de, vagonları da yakıyorlar. Bir genç subay binbaşının kolunu çekiştiriyor. Ali Rıza Paşa nerede? Victoria karargahında bulamadık. Vilayetteymiş. Miralay Yasin İlbi nerede? Arapları durdurabilirse onlar durdurur. O arada tren dumanlar arasında ilerlemeye başlıyor. Kapılara asılan asılı kalıyor. Kapıda asılı kalanlardan bir kadın çocuğum çocuğum nerede diye bağırıyor ve kendini aşağı bırakıyor. Binemeyenler trene doğru atılıyor. Son vagona tutunmaya çalışıyorlar. Tren hızlanınca rayların arasından koşmaya başlıyorlar. Traverslere takılanlardan yuvarlananlar oluyor. Onlara takılanlar da düşüyor ve üst üste yığılıyorlar. Koşanlar umutlarını yitirince yanan deponun isli dumanları arasında dizüstü çöküyor, iki ellerini de savurarak lanet okuyorlar, sövüp sayıyorlar. İstasyonda kalan hastalar, yaralılar çaresiz, sağdan soldan geçenleri yalvaran bakışlarla süzüyorlar. Birkaç hasta bakıcı ve hemşire heyecanla genç subaylara koşuyor, yardım istiyor. Trenden umudunu kesen kalabalık dışarı akıyor ve koşar adım kentin batısına, Barada Boğazı'na giden yollara koşuyorlar. Kalabalığın arasına dalan bir grup asker istasyon binasına giriyor, sedyelere yapışıyor, ayaktakilerin koluna giriyorlar, bazılarını kucaklarına alıp dışarı fırlıyorlar. Belediye binasının yanındaki parkta topladıkları hastaları oradan eski Darülfünun, sonradan kışla olarak kullanılan binaya götürüyor ve hastaneye çevrilen dersliklere yerleştiriyorlar. Derslikler dolunca hastalar ve yaralılar koridorlara battaniyelerin üstüne uzatılıyor. Barada Vadisi'ne giren tren şosede yürümekte olanların bakışları altında tıslamalarla, kıvrılmalarla tırmanıyor. Alman kamyonları yol tıkanmadan vadiyi geçmeye çalışıyor. Kamyonların kapılarına asılı Alman askerleri düdüklerini öttürüyor. Arada bir Achtung, Achtung diye bağırıyor. Bazen de havaya ateş ediyorlar. Yoldakiler çocukları nöbetleşe taşıyor. Bir iki çuval ya da tahta bavul yüklü eşeklerini itekleyip duruyorlar. Vadide ilerledikçe iki yandaki sırtlar yükseliyor. Dumar köyünün alt yanında boğaz iyice daralıyor. Tren Barada Boğazı'nda yokuş yukarı gitmekte zorlanıyor. Durdu duracak derken lokomotif Alman askeri dolu iki vagonla birlikte katardan kopup hızla uzaklaşıyor. Arkadaki 5 vagon yokuş aşağı geriye inmeye başlıyor. Vagonların üstünde tutunmaya çalışanlardan bazıları kayıyor ve çığlıklar atarak dereye uçuyorlar. Vagonlar boğazın çukurluğunda bir geri bir ileri derken öylece kalıyor. Yoldakiler de şaşkınlık içinde vagonlara bakıyorlar. Trendekiler de küfrün bini bir para. Genç bir subay yola atlamış, tabancasını doğrultmuş. İleride yitip giden vagonların ardından bilinçsizce ateş ediyor. Bir yandan da bağırıyor. Bizi gavurun peşine takanlara lanet, bin lanet. Bir ayağı aksayan yaşlıca bir subay sekerek ona doğru koşuyor ve kolundan tutup sakinleştirmeye çalışıyor. Trenden inenler kızgın rayların arasında yokuş yukarı yürümeye çalışıyor. Köprülere de koşabilirlerse şoseye inmeyi umuyorlar. Yolda yürüyen yaşlı kadınlar onlara bakıp dualar mırıldanıyorlar. Bazı yaşlılar güç vermek için gayret evlatlar az ileride köprü var diye bağırıyorlar. Vagonlarda kalan ağır yaralı ve hastalardan bazıları bizi burada bırakmayın diye bağırışıp duruyor. Vagonların önünde bir grup subay ve asker aralarında tartışıyor. Koltuk değneğine yaslanmış olan yaşlı subay genç subayları yapılması gerekeni anlatmaya çalışıyor ve birden bir cayırtı kopuyor. Bazıları bizim ordu bu yardıma geliyor diye bağırırken oldukları yere düşüyorlar. Raylar arasında yürüyenler birbiri ardına devriliyor, çığlıklar tüfek seslerine karışıyor. Demir yolunda köprüye doğru yürüyenler de devrilmeye başlıyor. Bazıları umutsuzca dereye atlıyor. Sularda düşe kalka ilerlemeye çalışırken birden havaya sıçrıyor ve sırt üstü suyu yakalıyorlar. Baradanın dingin suyu cansız bedenleri bir sürü aşağıya taşıyor. Ya bir kayaya ya da sel artığı bir ağaç gövdesine takıp bırakıyor. Yoldakiler ikiye ayrılıyor. Çoğunluk ileri koşuyor. Kuvvetli olanlar yere devrilmiş hayvanların üstünden atlıyor. Bu koşmaca da kısa bir süre sonra sırtlarına yedikleri mermilerle noktalanıyor. Yukarılardan atılan el bombaları kamyonları tutuşturuyor. Kamyonların depoları patlıyor. Aşağı çöken kara dumanlar içinde boğulanlar oluyor. Yol iyice tıkanıyor. Çaresiz sırtlara koşanlar otlara dikenlere tutunarak yukarı tırmanmaya çalışırken bu kez de karşı yamaçta atılan mermilerle sırtlarından vurulup gerisin geriye yola yuvarlanıyorlar. Yanan kamyonları geçebilenler ileri atılıyor ve daha birkaç yüz metre gitmeden sırtlarda beliriveren Ermenilerin de aralarında bulunduğu Fransız karma alayının açtığı seri ateşle karşılaşıyorlar. Vagonlar da atılan bombalarla tutuşuyor. Yaralılar kendilerini pencerelerden aşağı atıyorlar. Çığlıklar, silah sesleri boğazın çıplak yamaçlarında yankılanıyor. İki yakanın arası 80-90 metreyi geçmiyor. Usta rangerların ve deneyimli süvarilerin nişancılığına diyecek yok. Bir süre sonra ateşi kesiyorlar. Yanan vagonların dumanı sırtlardaki atıcıların gözlerini yakıyor. İşlerini bitiren Sherwood Rangerları ve Haydarabad süvarileri kazandıkları zaferi bir süre seyrettikten hemen sonra geride bıraktıkları atlarına koşuyorlar. Son süvari zaferi diye yazacak olan İngiliz tarihçileri utandırmamak için büyük bir coşkuyla atlarını Şam'ın kuzeyine koşturuyorlar. Boğazda yüz geri edenlerden canını kurtarabilenler hiçbir şeyi ve hiçbir kimseyi düşünmeden bir an evvel Şam'a ulaşabilmek için koşuyorlar. Bunların birkaçı Mezze köyü yakınındaki Sayfiye köşklerine ulaşmaya çalışırken uzaktan atılan mermilerle yere seriliyorlar. Onları görenler tek kurtuluşun Şam'da olduğuna inanarak daha hızlı koşmaya başlıyorlar. Düzlük görününce seviniyorlar. Bu koşuşturmaca arasında hiçbiri Şam yönünden gelen olup olmadığına bakmıyor. Gelenlerin ayrımsadıklarında da kötü şeyler düşünmediler. Oysa sonrasında olanlar bu son istilanın mantığına da arkasındaki siyasi planlarına da uygundu. Çapulcular kaçışanların üzerine atıldı. Önce paralarını, kadınların süs eşyalarını, bunlarla yetinmeyip giysilerini çekip aldılar. Hırslarına egemen olamayanlar kaçanların boğazlarına çöktü. Yaralı kadınların, çocukların çırpınan bedenlerini dereye attılar. Yere yığılıp kalan yaşlıların cansız bedenlerinin yanında dizlerini döverek çığlıklar atan kadınlardan bazıları bir an duruyor, ellerini göğe kaldırıyor, sağda solda son parçaları da toplamaya çalışan soygunculara bağırıyorlar. Kanlar içinde kalan çocuğu kucağında oradan oraya dolaşıp duran genç bir kadın bağırıyor. Ey Müslüman, biz size ne yaptık? Ne yaptık biz size? Çapulcular dağılıp giderken Mezze yolundan kara çarşaflar içine bir grup kadın ile yaşlı adamlar geliyor. Yaşlı gözlerle yerdeki kadınları kaldırıp kollarına giriyor. Bellerine sarılıyor ve onları Arapça, Türkçe sözlerle teselli ederek bahçe arasına doğru götürüyorlar. Bahçe arasına girerlerken bir grup genç çıkıyor karşılarına. Onlara Arapça bir şeyler söylüyorlar. Gençler şoseye koşuyor ve yaralı olanlardan birkaçını kucaklayıp Mezze'ye doğru koşmaya başlıyorlar. Varada Boğazı'ndan Şam'a inen yolda kamyonlar ve vagonlardan hala alevler yükseliyor. Irmağın sığ sularını kızıla boyayan cansız bedenler, askerler, çavuşlar, onbaşılar, genç subaylar, kolu bacağı eksik orta yaşlı subaylar ve boğazın sırtlarında elleri bellerinde olanı biteni kavramaya çalışan birkaç genç Fransız ve Anzak süvarisi.